Ayrım 47, sayfa 449. 13 Mart'ta Schüssnigg'in yapacağı plebisite, ya yani evet diyeceği kesin olan Avusturya çoğunluğunun 10 Nisan'da Hitler'in yapacağı plebisitte de aynı cevabı vereceği belliydi. Nazilerin yönetiminde de olsa herhangi bir Almanya ile sonunda birleşmenin doğru ve kaçınılmaz olduğuna 1918'de Slav ve Macar hinterlandından koparılan Avusturya'nın kendi başına uzun bir süre yaşayamayacağına, Avusturya'nın ancak Alman İmparatorluğu'nun bir parçası olarak ayakta kalabileceğine birçokları büyük bir içtenlikle inanmışlardı. Bunlardan başka bir de bağnaz Nazi olan Avusturyalılar vardı. Bunların sayıları da aralarına katılan işsizler, başarıya ulaşmak ve mevkilerini yükseltmek isteyen memurlarla her gün biraz daha artmıştı. Kardinal İnetzer'in Nazilerin Avusturya'ya gelişini iyi karşılayan ve halkı ya yani evet oyu kullanmaya yönelten söylevinin bütün yurda yayılmış olması, ezici çoğunluğu Katolik olan bir ülkede yaşayan Katolikleri Nazilerden yana çekmişti. Birkaç ay sonra 8 Ekim'de Kardinal'in St. Stephen Katedrali'nin karşısında bulunan sarayı Nazi serserileri tarafından yağma edildi. İnitzer, nasyonal sosyalizmin ne demek olduğunu çok geç anlamış ve bir ayinde Nazilerin kilisesine karşı giriştikleri hareketi suçlamıştı. Sosyal demokratlar ile Schüssnigg'in Hristiyan sosyalistleri açıkça propaganda yapabilselerdi, benim düşünceme göre plebisit sonucu baş başa olabilirdi. Ama bu seçimde bir Avusturyalı'nın hayır demesi kolay değildi. Almanya'da olduğu gibi burada da tabii olarak seçmenler evet oyu kullanmayanların tespit edileceğinden korkuyorlardı. Pazar günü öğleden sonra Viyana'da gezdiğim seçim yerlerinde seçmen kulübelerinin az ötesinde oturan Nazi seçim komiteleri kulübenin köşesindeki büyük yarıklardan seçmenin hangi oyu kullandığını rahatça görüyorlardı. Taşra'da da seçme kulübesine çekilip ya da buna cesaret edip oyunu gizlice kullanan pek olmamıştı. Seçmenler oylarını herkesin görebileceği bir şekilde açıkça kullanmışlardı. O akşamüstü saat 7.30'da seçim sonuçları radyo ile ilan edildi. Sandıklar kapanalı daha yarım saat olmuştu ve ancak birkaç oy sayılmıştı. Bir Nazi memuru seçim sonuçları radyo ile ilan edilmeden önce bana Avusturyalıların %99'unun ya yani evet oyu kullandığını söyledi. Bu oran sonradan verilen oranı tutuyordu. Büyük Almanya'da seçimlerin %99,08'i, Avusturya'da %88,75'i. Ve böylece Avusturya bir süre için Avusturya olarak tarihten silindi. Bu adın kullanılması bu ülkeyi Almanya'ya karıştıran intikamcı Avusturyalı tarafından yasaklandı. Avusturya'nın eski adı olan Österreich kullanıldı. Avusturya Ostmark oldu. Sonra da bu ad kaldırıldı. Ülke Berlin'den yönetilen Gaulere, bölgelere bölündü. Bunlar kabaca tarihteki Tirol, Salzburg, Zütürya, Karintia gibi Leanderlerin karşıtlarıydı. Viyana, Almanya'nın sadece şehirlerinden biri, gittikçe önemini yitiren bir taşra bölge yönetim merkezi oldu. Günün diktatörü eski Avrupalı aylak, kendi ana yurdunu dünya haritasından silmiş, bir zamanların şaşalı başkenti son kalan güzelliğini ve önemini de yitirmişti. Avusturyalılar arasında elbette ki bir hayal kırıklığı olacaktı. İlk birkaç hafta Viyanalı Naziler Almanya'da gördüklerimden daha kötü işler yaptılar. Her yanı bir sadizm dalgası kaplamıştı. Yahudi erkek ve kadınlarının günlerce kaldırımlara yazılmış olan Schüssnigg yazılarını sildikleri, kanalizasyon yollarını temizledikleri görüldü. Başlarında duran ve kendileriyle alay eden hücum taburları önünde yerlerde çalışırlarken kalabalık çevrelerine toplanıyor, onlara hakaret ediyordu. Sokaklardan gelip geçen yüzlerce Yahudi erkek ve kadın toplanıyor. SA ve SS'lerin kaldıkları kışlaların abdesthanelerini temizlemeye götürülüyordu. On binlerce Yahudi hapse atılmıştı. Malları ya müsaade edilmiş ya çalınmıştı. Ben kendim Plosl Gasse'de oturduğum apartmanın dairesinden yanımdaki Rothschild konağında SS'lerin araba araba gümüşler, halı, tablo ve daha bir sürü yağma edilmiş eşya taşıdıklarını görüyordum. Baron Louis Rothschild'in kendisi ise çelik eşya fabrikalarının tümünü Hermann Göring işletmelerine devrederek Viyana'dan kaçmanın yolunu bulmuştu. Savaş başladığı sırada şehirde yaşayan 180 bin Yahudi'den belki yarısı bütün varlıklarını Nazilere haraç olarak verdiler, başka ülkelere göç etmek imkanını buldular. İnsan özgürlüğü üzerinde yapılan bu karlı ticareti Heydrich'in SS'lere kurdurduğu Yahudi Göçmenlik İşleri Ofisi adındaki özel örgüt yönetiyordu. Bu örgüt Yahudilere ülkeden çıkma izni veren tek büroydu. Baştan sonuna kadar Karl Adolf Eichmann adında Hitler'in hemşerisi Avusturyalı bir Nazi tarafından yönetilen bu örgüt yavaş yavaş bir göçmen bürosu olmaktan çıktı. Çoğu Yahudi olmak üzere 4 milyondan fazla insanı ortadan kaldıran ve öldüren bir örgüt haline geldi. Himmler ve Heydrich de Anschluss'un ilk haftalarında Avusturya'da bulunmalarından yararlanarak Tuna kenarında Enns yakınlarında bulunan Mauthausen'da çok büyük bir toplama kampı kurdular. Binlerce Avusturyalıyı Almanya'daki kamplara göndermeye devam etmek oldukça zor bir işti. Himmler, Avusturya'nın kendisine göre bir kampa sahip olması gerektiğine karar vermişti. Nazi Almanya'sı çökmeden önce bu kampta Avusturyalı olmayanların sayısı yerlilerin sayısından çoktu. Mauthausen kampı, Alman kampları içinde resmen öldürülenlerin sayısı bakımından doğudaki imha kampları buna dahil değil, rekor kırmıştır. Kampta 6,5 yıl içinde 35.318 insan öldürülmüştür. Himmler ve Heydrich'in yönettiği Gestapo terörüne rağmen yüzlerce ve binlerce Alman Avusturya'ya akın ediyor, yıllardan beri Almanya'da bulamadıkları yemeklerini yemek, Avusturya'nın eşsiz dağ ve göllerinde pahalı bir tatil geçirmek için bol bol mark harcıyorlardı. Alman iş adamlarıyla bankacıları da malları ellerinden alınan Yahudilerle Nazi düşmanlarının işletmelerini hemen hemen bedavaya kapatmak için Avusturya'ya dolmuşlardı. Avusturya'ya düşen güler yüzlü ziyaretçiler arasında eşsiz doktor Schacht da vardı. Hitler'le çatışma halinde olduğu halde Alman kabinesinde hala bakandı. Sandalyesiz bir bakan ve hala Reichsbank'ın başkanıydı. Anschluss'tan ötürü de çok sevinmişti. Reichsbank adına Avusturya Milli Bankası'nı devralmak üzere plebisiti bile beklemeden Viyana'ya gelen Schacht, 21 Mart'ta Avusturya Bankası'nın memurlarına bir demeç verdi. Hitler'in birliği gerçekleştirmek için kullandığı usulleri eleştiren dış basınla alay ederek bu usulleri açık açık savundu ve Anschluss, dış ülkelerin bize karşı yaptıkları sayısız ihanetlerin ve zorbaca hareketlerin sonucudur dedi. Tanrı'ya şükredelim ki Adolf Hitler bir Alman irade ve düşünce birliği yarattı. Bu birliği yeniden güçlendiren Wehrmacht ile destekledi ve sonra Almanya ile Avusturya arasındaki iç birliğe dış bir şekil verdi. Bütün kalbiyle Adolf Hitler'den yana olmayan bir tek kişi için bile aramızda gelecek yoktur. Reichsbank her zaman için nasyonel sosyalist kalacaktır. Yoksa ben bankanın başından çekilirim. Bu sözlerden sonra Doktor Schacht, Avusturyalı memurlara, Führer'e bağlı kalacaklarına ve ona itaat edeceklerine dair yemin ettirdi. Bu yemini bozan namussuzdur diye bağırdıktan sonra dinleyicileriyle birlikte 3 kere Sieg Heil diye haykırdı. Bu arada Doktor Schusnick de tutuklanmış ve çok kötü bir muameleye tabi tutulmuştu. bunların Hitler'in talimatı dışında yapıldığına inanmak zordur. 12 Mart'tan 28 Mayıs'a kadar evinde tutuklu kaldı. Bu sırada Gestapo çok bayağı yollara başvurarak kendisini uykusuz bıraktı. Sonra Schuschnigg'i Viyana'da Hotel Metropol'de çalışan Gestapo karargahına götürdüler. Schuschnigg 17 ay 5. katta küçük bir odada kapalı kaldı. Burada SS'lerin odaları, lavaboları, bulaşık kapları ve abdesthaneleri kendi havlusuyla ona temizlettirildi. Gestapo'nun aklına gelen daha bir sürü ayak işleri yaptırıldı. Başbakanlıktan düşüşünün 1. yıl dönümünde 11 Mart'ta 30 kilo kaybetmiş olduğu halde bir SS doktoru sağlık durumunun çok iyi olduğuna dair rapor verdi. Bundan sonra gerek hücre hapsinde gerekse Dachau, Sachsenhausen gibi en kötü Alman toplama kamplarında yaşayan ölüleri arasında geçirdiği yıllar Doktor Schuschnigg'in kendi yazdığı kitapta uzun uzadıya anlatılmıştır. Austrian Requiem. Tutuklanmasından az sonra eski Kontes Vera Cern'in vekaletname vererek evlenmesine izin verildi. Kontes'in ilk evliliği bir dini mahkemece iptal edilmişti. Bu sırada Schuschnigg de duldu. Savaşın son yıllarında bir ara 1941'de doğan çocuğunu da yanına alarak Schuschnigg'in bulunduğu kamplarda yaşamasına izin verildi. Bu hapishane kabusundan karı kocanın sağ kurtulmaları bir mucizedir. Savaşın sonuna doğru Hitler'in hışmına uğrayan daha başkaları da aralarına katıldı. Doktor Schacht, eski Fransız Başkanı Leon Blum, Madame Blum, Papaz Niemöller, birçok yüksek rütbeli subaylar, Prens Mafalda, Prenses Mafalda, Victor Emmanuel'in karşı tarafa geçmesine kızan Hitler'in öfkesine kurban gitti ve 1944'te Buchenwald'de SS'ler tarafından öldürüldü. Doğudan ilerleyen Amerikalıların kurtarılmamaları için alelacele Dachau kampından alınarak güneye götürülen ünlü mahkumlar 1 Mayıs 1945'te Güney Tirol dağlarındaki yüksek bir köye vardılar. Gestapo subayları Himmler'in emri gereğince müttefiklerin eline düşmeden öldürülecek olanların listesini Schuschnigg'e gösterdiler. Schuschnigg listede kendisiyle karısının adını çok açık bir şekilde gördü. Moralleri büsbütün bozuldu. Bu kadar dayan, sonra da son dakikada öl. Bununla birlikte Schuschnigg 4 Mayıs'ta güncesine şunları yazabildi. Bugün öğleden sonra saat 2'de alarm verildi. Amerikalılar geliyor. Bir Amerikan birliği oteli zapt etti. Serbestiz. Hitler bir tek silah patlatmadan ve askeri bakımdan kendisini ezebilecek güçte olan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın hiçbir müdahalesiyle karşılaşmadan 7 milyon insanı Almanya'ya katmış ve gelecekteki planları için büyük önem taşıyan stratejik bir durum elde etmişti. Şimdi orduları yalnız Çekoslovakya'yı üç yandan kuşatmış olmuyorlar, aynı zamanda Güneydoğu Avrupa'nın kapısı olan Viyana'yı da ellerinde bulunduruyorlardı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış olan Viyana, yıllardan beri Orta ve Güneydoğu Avrupa'nın ulaşım ve ticari merkeziydi. Bu merkez şimdi Almanların eline geçmişti. Ama Hitler için en önemli olanı İngiltere ile Fransa'nın kendisini durdurmak için parmaklarını bile oynatmak niyetinde olmadıklarını anlamış olmasıydı belki de. Chamberlain, Hitler'in Avusturya'da yaptığı oldu bitti konusunda avam kamerasında 14 Mart'ta bir demeç verdi ve Londra'daki Alman elçiliği avam kamerasındaki tartışma üzerine Berlin'e durmadan acele telgraflar yağdırdı. Hitler'in korkacağı çok bir şey yoktu. Chamberlain şöyle demişti. Katı gerçek şudur ki Avusturya'da fiilen olup bitenleri hiçbir şey durduramazdı. Çünkü bu ülkeyle, yani İngiltere ile öteki ülkeler zor kullanmaya hazır değillerdi. İngiliz Başbakanı'nın yalnız zor kullanmak değil, Almanya'nın gelecekteki hareketlerini durdurmak için de öteki büyük devletlerle işbirliği yapmak niyetinde olmadığını Hitler çok iyi anlamıştı. Sovyet hükümeti 17 Mart'ta yeni Alman saldırılarını önlemek için alınacak tedbirleri konuşmak üzere Milletler Cemiyeti içinde ya da dışında bir devletler konferansının toplanmasını teklif etti. Chamberlain böyle bir teklifi soğuk karşıladı ve 24 Mart'ta Avam Kamarası'nda açıkça reddetti. Böyle bir hareketin kaçınılmaz sonucu dedi, ayrı ayrı milletler grubunun kurulması eğiliminin artması olacaktır ki bu da Avrupa barışının geleceğine aykırı düşer. Chamberlain'in Roma-Berlin mihverini Almanya, İtalya ve Japonya arasında imzalanmış olan Antikomintern Paktı küçümsediği ya da bu anlaşmaları ciddiye almadığı anlaşılıyordu. Chamberlain aynı konuşmada hükümetinin bir kararını daha açıkladı. Bu karar herhalde Hitler'i daha çok memnun edecekti. Çekoslovakya'nın bir saldırıya uğraması halinde İngiltere'nin yardıma koşacağına dair bir garanti vermesi fikrini de Fransız-Çek paktı gereğince üzerlerine almış bulundukları taahhütleri Fransızlar yerine getirmeye çağırdıkları takdirde İngiltere'nin Fransa'ya yardım etmesi teklifini de açıkça reddetti. Bu açık demeç Hitler'in işini çok kolaylaştırdı. Yeni bir kurbanın üzerine saldırdığı zaman İngiltere'nin buna seyirci kalacağını artık biliyordu. İngiltere seyirci kalır da Fransa kalmaz mıydı? Hitler'in bundan sonraki aylar içinde yazdığı gizli yazılardan anlaşıldığı gibi bundan da emindi. Fransızlar ilk olarak harekete geçmedikleri takdirde Rusların Fransız ve Çeklerle imzalamış olduğu paktlara göre Sovyetler Birliği'nin Çeklerin yardımına koşmak zorunluluğunda olmadığını da biliyordu üstelik. Planlarını hemen uygulamaya sokmak için ihtiyacı olan her şey bunları öğrenmekten ibaretti. Hitler, Anschluss başarısından sonra çekingen Alman generallerinin kendisini engelleyemeyeceklerini tahmin ediyordu. Ama bu konuda ufak bir şüpheye düştüğü an Fritsch olayını sonuçlandırmak suretiyle onları da yerlerinden atabilirdi. Yukarıda gördüğümüz gibi General von Fritsch'in homoseksüellik suçundan bir askeri şeref mahkemesi önünde yapılacak duruşmasının başlayacağı gün Mart'ın 10'unda Feldmarschall Göring ile Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanları Avusturya işi dolayısıyla ortaya çıkan daha acele sorunları çözmek üzere Hitler tarafından çağrılmışlar. Bu yüzden mahkeme birdenbire ertelenmişti. Mahkeme 17 Mart'ta yeniden başladı. Ne var ki bu arada geçen olaylar mahkemenin havasını değiştirmişti. Birkaç hafta önce yüksek rütbeli generaller Himmler ile Heydrich'in Fritsch'e oynadıkları inanılmaz oyunu askeri mahkemede açıkladıkları zaman düşük başkomutanlarının yalnız ordudaki eski yerini almakla kalmayacağına böyle bir durumun SS'leri belki de Nazi Almanya'sını hatta Adolf Hitler'i bile sarsacağına inanıyorlardı. Boş bir umuttu bu. Hitler yukarıda anlattığımız gibi 4 Şubat'ta silahlı kuvvetlerin komutasını kendi eline almakla ve Fritsch ile çevresinde bulunan generallerden çoğunu görevlerinden atmakla eski subay grubunun çanlarına ot tıkamıştı. Şimdi de bir tek silah patlatmadan Avusturya'yı ilhak etmişti. Bu şaşırtıcı zaferden sonra Almanya'da eski generaller arasında bile kimsenin General von Fritsch'i fazlaca düşündüğü yoktu. Gerçi Fritsch çarçabuk iadeyi itibar etti. Şantajcı eski sabıkalı Schmidt, mahkemede büyük bir yargıç bozunda oturan Göring'in sert bakışları karşısında hemen çözüldü ve kendisinin Gestapo tarafından ölümle tehdit edildiğini, General von Fritsch'i suçlu göstermediği takdirde öldürüleceğini, bu tehdit birkaç gün sonra yerine getirildi. Fritsch adı ile kendisinin fiilen homoseksüellik şantajı yaptığı Rittmeister von Fritsch adı arasındaki benzerliğin bu davaya vesile olduğunu itiraf etti. Ne Fritsch ne ordu Gestapo'nun bu işteki gerçek rolünü ya da yanlış suçlar isnat eden Himmler ile Heydrich'in kişisel sorumluluklarını açıklamak için hiçbir teşebbüste bulunmadılar. İkinci gün yani 18 Mart'ta mahkeme beklenen kararı verdi. Sanığın suçlu olmadığı anlaşılmış, beraatine karar verilmiştir. General von Fritsch şahsen temize çıkmıştı ama ne o eski komutanlık görevine dönebildi ne de ordu Nazi Almanyası'nda az çok bağımsız olan eski durumunu bir daha elde edebildi. Duruşma gizli yapıldığı için halkın duruşmadan ve duruşmayla ilgili sorunlardan haberi yoktu. Hitler 25 Mayıs'ta Fritsch'e bir telgraf çekti ve sağlığını yeniden kazanmış olmasından ötürü kendisini tebrik etti. O kadar. Mahkemede Himmler'i suçlamaktan çekinen düşük general son bir jest daha yaptı. Gestapo şefini düelloya çağırdı. General Beck'in kendisi tarafından ve eski askeri şeref kanunlarını tamamıyla uygun olarak kaleme alınan teklif SS liderine sunulmak üzere ordunun en yüksek subayı olması dolayısıyla General von Rundstedt'e verildi. Ama Rundstedt'in ödü koptu. Mektubu haftalarca cebinde gezdirdi. Sonra da unuttu gitti. General von Fritsch ve davası az sonra Almanya'nın hayatından silindi. Fritsch'in davası neydi? Dostlarından Baroness Margot von Schutzbach'a Aralık ayında yazdığı bir mektup, birçok generaller gibi onun da içine düşmüş olduğu romantik şaşkınlığın güzel bir örneğidir. Führer'in son yıllardaki tartışma kaldırmaz başarılarına rağmen birçok kimselerin geleceğe daha büyük korkuyla bakmaları gerçekten gariptir. Savaştan az sonra yeniden eski gücümüzü kazanabilmemiz için Almanya'dan 3 alanda zafere ulaşması gerektiği sonucuna varmıştım. 1. İşçi sınıfına karşı yapılan savaş. Hitler bunu kazandı. 2. Katolik kilisesine, daha doğrusu Roma kilisesine karşı yapılan savaş. 3. Yahudilere karşı yapılan savaş. Şimdi biz bu savaşların ortasındayız ve bunların içinde en zor olanı Yahudilere karşı açılmış olan savaştır. Herkesin bu kampanyanın zorluğunu anlayacağını umuyorum. Karanlık savaş bulutları ufukta görülmeye başladığı sırada, yani 7 Ağustos 1939'da, Baronese şunu yazıyordu. Benim için ne barış ne savaş, ne de Hitler Almanyası'nda bir yer var. Savaşa kendi alayımla birlikte ölüme hedef olmaya gideceğim. Evde oturamam. Dediğini de yaptı. 11 Ağustos'ta eski alayı 12. Topçu alayına albay tayin edildi. Bu yalnızca bir şeref mevkiiydi. 22 Eylül 1939'da kuşatılmış Varşova önünde bir Polonya makineli tüfeğinin hedefi oldu ve 4 gün sonra Berlin'in soğuk, yağmurlu, karanlık bir sabahında günceme göre başkentin en kasvetli bir gününde büyük bir askeri törenle gömüldü. Hitler 20 ay önce Fritsch'i Alman ordusu başkomutanlığından atmakla gördüğümüz gibi Almanya'da muhalefetin sol kalesi olabilecek bir zümreye, yani eski geleneksel ordu subayları sınıfına karşı tam bir zafer kazanmıştı. Şimdi de 1938 baharında Avusturya'da yaptığı akıllıca darbe ile ordudaki yerini daha da sağlamlaştırıyordu. Çünkü cesur bir lider olduğunu, dış politikada ancak kendisinin karar verebileceğini, ordunun görevinin yalnızca kuvvet ya da kuvvet tehdidi sağlamaktan ibaret bulunduğunu ispat etmişti. Bundan başka bir tek adam bile harcamadan Çekoslovakya'yı askeri bakımdan savunulmaz bir duruma getirmiş, böylece orduya stratejik bir kazanç sağlamıştı. Zaman kaybedilmeden yararlanılmalıydı bundan. 21 Nisan'da, yani Avusturya'da Nazi plebisiti yapıldıktan 11 gün sonra Hitler Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı General Keitel'i yanına çağırdı. Yeşil durumu konuşacaktı. 1. cildin sonu. 7 Temmuz 2010, sayfa 456.